Ayrım 9, sayfa 92. 3. Bölüm, Dinci Liberal İttifak. Henüz ortada ne Susurluk vardı ne de Ergenekon, ne Yeşil biliniyordu ne de JİTEM. PKK itirafçıları daha ortaya dökülmemişlerdi. Faili meçhul cinayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Tam o günlerde bugün artık adını herkesin bildiği bir subayla tanıştım. Binbaşı Ahmet Cem Ersever. Ersever'i öldürenler nüfus cüzdanını bana gönderdi. Ölüm sırası bendeydi. Bugün avazı çıktığı kadar bağıranların o gün sesleri hiç çıkmıyordu. Evet, gelin Ergenekon'u bir de benden dinleyin. Kafanızı çok karıştırdılar çünkü. Ergenekon soruşturması, davası konusunda son günlerde ortalık biraz sakinleşti. Artık Türkiye'nin bu sözde derin gündemi hakkında birkaç söz edebilirim. Sanıyorum bu konuda bir şeyler söyleyecek kadar bu konuyla ilgili haberler, kitaplar yazmış ender gazetecilerden biriyim. Önce Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı kitabımı yazdım. Yıl 1993. Binbaşı Ahmet Cem Ersever'le 7 Haziran 1993'te tanıştım. Ersever'in cesedinin bulunduğu 4 Kasım tarihine kadar geçen 5 aylık sürede çeşitli görüşmeler yaptım. Bunların çoğu yazılmamak üzereydi. JİTEM'i, JİTEM'in neden ve nasıl kurulduğunu, ilk komutanının kim olduğunu, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı, Vedat Aydın'dan Musa Antel'e kadar nice yargısız infazın nasıl yapıldığını, PKK itirafçılarının kimler olduğunu, bunların hangi cinayetlerde kullanıldığını Binbaşı Ersever anlattı. İlk kez bir subay Güneydoğu'daki hukuk dışı hareketler konusunda kontur gerilla hakkında konuşmuştu ve çok şey biliyordu. Ersever'i hep şaşırarak dinledim. Zamanla Ersever'le görüşmemizi birileri öğrendi ve daha fazla konuşmaması için onu öldürdüler. Nüfus cüzdanını beyaz bir zarf içinde bana gönderdiler. Zarfta başka hiçbir şey yoktu. Sonra birileri bazı gazeteleri telefonla arayarak sıra Soner'de dediler. Kaçtım, kayboldum. Ve o kaçak günlerde Ersever'in bana anlattıklarının hepsini Binbaşı Ersever'in İtirafları adlı kitapta yazdım. Ersever'e yazmayacağıma söz vermiştim ama artık yazmak zorundaydım. Belki bu yazdıklarım sonucu katillerinin bulunacağına inanıyordum. Ne safmışım o yıllar. Ersever'in anlattıkları bugün konuşulan Ergenekon soruşturmasından daha değerli bilgiler içeriyordu. Ancak o günlerde Binbaşı Ersever'in itirafları hiçbir gazetede, dergide, TV'de haber olamadı. Bir binbaşı elleri ayakları bağlanıp kafasına sıkılan 2 kurşunla infaz edilip Ankara'nın çıkışına bırakılıyor ve kimsenin bu cinayetle ilgili sesi çıkmıyordu. Oysa Türkiye'de o tarihe kadar tam 20 yıldır kontur gerilla konusu tartışılıyordu. İlk kez içeriden biri kontur gerilla faaliyetini ayrıntılarıyla açıklıyordu. Yapılanların kanunsuz olduğu ortadaydı ama kimsenin sesi çıkmıyordu. Çünkü terör herkesi esir almıştı. Sanılıyordu ki terörle mücadelede her yol mubahtı. O yıllar 1990'lı yılların başında Güneydoğu'da oluk oluk kan akıyordu. Faili meçhul cinayetlerde büyük artış vardı. Herkes canından bezmişti ve kimsenin aklına hukuk gelmiyordu. Sadece Güneydoğu'da değildi bu kanunsuz hareketler. Dev Sol gibi sol örgütlerin İstanbul ve Ankara'daki hücre evlerine yapılan baskınlarda teslim olanlar bile infaz ediliyordu. Yargısız infazlar dönemi başlamıştı. Devletin bir bölümü terörü böyle bitireceğine inanıyordu. Susurluğa uzanan kanlı yol işte böyle oluşturuldu. Daha Susurluk meselesi ortaya çıkmamıştı. Ama Susurluk çetesi ardı ardına cinayetler işliyordu. Yöntemleri aynıydı. Polis yeleği giyip biz polisiz deyip kişileri evlerinden, iş yerlerinden, araçlarından indirip götürüyor ve infaz ediyordu. Bu yöntemi ilk Güneydoğu'da denemişler. SP Şırnak İl Yöneticisi İbrahim Sarıca, HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın, ÖZDEP Erzincan İl Başkanı Cemal Akar, ANAP Varto İlçe Başkanı Kerim geldi ve niceleri aynı yöntemlerle öldürüldü. O günlerde Başbakan Tansu Çiller'in ilginç bir demeci oldu. Çiller 4 Kasım 1993'te İstanbul'daki Holiday Inn otelinde basın mensuplarına şöyle konuştu. Türkiye milis hareketi niteliğine dönüşmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketiyle karşı karşıyadır. PKK'nın haraç aldığı iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz, hesap soracağız. PKK'ya yardım eden 67 Kürt iş adamı ve sanatçısının bulunduğu bir listeden bahsediliyordu. Listenin ilk başında Behçet Cantürk vardı ve Behçet Cantürk 14 Ocak 1994'te İstanbul'da evine giderken polis yeleği giymiş kişiler tarafından otobilinden indirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü. Bir gün sonra cesedi bulundu. Behçet Cantürk'ü diğer cinayetler takip etti. Fevzi Aslan, Salih Aslan, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım, Hacı Karay, Sefa Erciyes, Yusuf Ekinci, Namık Erdoğan, Medet Serhat, Faik Candan gibi Kürtler İstanbul ve Ankara'da kaçırılıp öldürüldü. Haziran 1996'da Behçet Cantürk'ün Anıları adlı kitabımı çıkardım. Daha Susurluk'taki o malum kaza olmamıştı. Devleti çıplak görmüştüm. İtalyan Gladio'sunu ortaya çıkaran savcı Felice Casso'nun bir lafı vardır. Gladio'yu keşfettikten sonra ondan örgüt elemanlarının haricinde haberdar olan tek kişinin kendin olduğunu bilmek, bunun neticesinde de seni her an öldürebileceklerini düşünmek korkunç bir duygu. Ben de korktum ama yine de Susurluk çetesinin cinayetlerini ve yöntemlerini Behçet Cantürk'ün anılarında yazdım. Aslında ortada pek de gizli saklı bir durum yoktu. Cinayetlerin görgü tanıkları Susurluk çetesinin infaz tiplerinin robot resimlerini bile çizdirmişti. Dava dosyalarında birçok ayrıntı vardı. Ama bunların üstüne gidecek ne bir siyasi güç ne de yargı vardı. Terörle mücadele maksadıyla yola çıkan Susurluk çetesi, Kürt iş adamlarının infaz edilmesi sürecinde parayla tanıştılar. Öldürülmekten korkan herkes canını kurtarabilmek için oluk oluk para dağıtıyordu. Terörün finans kaynağı silah kaçakçılığı ve uyuşturucudan elde edilen paraların büyüklüğü bu sözde idealist çetenin aklını başından aldı. Para için kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal öldürüldü. Artık bir büyük oyun sahneleniyordu. Önde terörle mücadele görüntüsü vardı, arkada para paylaşımı. İşin içine para girince çete elemanları birbirine düştü. Bir taraf Tarık Ümit'i yok ederken diğer taraf Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın başına bela oldu. Çete içindeki kavga kamuoyunda ikinci MIT raporu olarak bilinen raporun ortaya çıkmasına neden oldu. Rapor basında elden ele dolaşmaya başladı. Kimse yazmaya cesaret edemedi. Aydınlık dergisi 21 Eylül 1996 tarihinde raporu kamuoyuna açıkladı. Rapor yalanlandı. Meselenin üstü bir kez daha örtüldü. 3 Kasım 1996'daki Susurluk'taki trafik kazası raporu doğruladı. Yaranın irini akmaya başladı. Basın kararlılıkla olayın üzerine gitti. Biz de Doğan Yurdakul'la birlikte reis, Gladio'nun Türk tetikçisi Abdullah Çatlı ve Bay Pipo, sıradışı bir MIT görevlisi Hiram Abbas kitaplarını yazdık. Sonra ne oldu? Refah Partisi DYP koalisyon hükümeti Susurluğu fasofiso ilan etti. Basının gayretlerine rağmen Susurluğu üzere örtüldü. Aradan yıllar geçti. Ergenekon soruşturması patlak verdi. Evet, üzerine 4 kitap yazdığım Ergenekon meselesi konusunda bir şeyler söyleyebilirim artık. Ergenekon aslında Susurluk'tur. Peki Susurluk Gladio mudur? Bu soru kafaları çok karıştırıyor. Bu nedenle önce Gladio nedir ona bakalım. Gladio'yu 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte CIA ile anlaşan eski Naziler kurdu. Hedefi komünist örgütlerdi. Soğuk Savaş döneminde her NATO ülkesinde bir Gladio teşkilatı kuruldu. Türkiye Soğuk Savaş'ın başladığı iki kutuplu dünyada safını Batı olarak belirledi. NATO'ya girdi. Ordusunu, istihbaratını ve bürokrasisini ABD'ye teslim etti. Türkiye'nin hedefinde bir tek güç vardı: Sovyetler Birliği ve sözde uzantısı içerideki komünistler. Önceki bölümde yazdım, CIA ve dolayısıyla Gladio'nun yardımlarıyla solculara karşı sivil örgütler kuruldu. Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti gibi. Türkiye'de sol kitleselleştikçe karşısına bu kez inanmış idealist ülkücüler, dinciler çıkarıldı. Komando kampları, akıncı kampları kurulmaya başlandı. Türkiye siyasal cinayetlere sahne oldu. Tesadüf mü? Öldürülen ilk 10 kişinin hepsi solcuydu. Öldürülen ilk 100 kişinin 76'sı da solcuydu. Birileri halkı ve vatanı için ölüme koşan idealist gençleri kışkırtmak için elinden geleni yaptı. Toplumda saygı gören isimler öldürülmeye başlandı. Ardından kitlesel katliamlar geldi. Kahramanmaraş, Çorum gibi. Toplum akan kanlarla askeri darbeye mecbur edilmek isteniyordu. Zaten 12 Eylül 1980'de de darbe yapanlar açıklamışlardı. Durumun olgunlaşmasını 2 yıl bekledik. Bugün artık ortaya çıkmıştır ki Türkiye'deki bu katliamların sorumlusu CIA Gladio güdümündeki örgütlerdi. CIA Türkiye'yi sola teslim etmek istemiyordu. Bunun dış politik nedenleri de vardı. ABD'nin bugün nasıl Büyük Orta Doğu projesi varsa 1970'li yıllarda da Yeşil Kuşak projesi vardı. CIA'nın planına göre Sovyetler Birliği, Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan gibi Müslüman ülkelerle çevrilecek ve bunlar içerideki Müslümanları ayaklandırarak Sovyetler Birliği'ni yakacaklardı. CIA'nın isteği gerçekleşmedi. İran'da ABD karşıtı İslam devrimi oldu, Sovyetler Birliği Afganistan'a girdi. Mısır, Irak, Suriye'de ABD karşıtı Baas hareketleri güçlüydü, iktidardaydı. Bölgede giderek yalnızlaşan ABD, Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazdı. 12 Eylül askeri darbesine giden kanlı yolları Gladio Kontur Gerilla döşedi. Ve olanları biliyorsunuz. Sonra 1989'da Berlin duvarı yıkıldı, Doğu bloku çöktü, Sovyetler Birliği dağıldı. Avrupa'daki Gladio'lar bir bir ortaya çıktı. Batı Almanya'daki adı SWORD, Avusturya'da Schwert, İngiltere'de Secret British Network Revealed, Belçika'da BDRA8, Hollanda'da Command, İsviçre'de P26 ve P27, Yunanistan'da Sheepskin'di, Fransa'daki adı Teoman'ın şarkısının adıydı, Rüzgar Gülü. Hepsi komünist hareketlere karşı gizlice görev yapmıştı. İlginçtir, sadece Türkiye'deki Gladio açığa çıkarılmadı. Gladio Kontur Gerilla ya da Ergenekon adı neydiyse bugün kamuoyunun kafasını karıştırmaya devam ediyor. Elinizde kaba bir şablonunuz varsa Kontur Gerilla'nın, Ergenekoncuların Gladio olduğundan emin olabilirsiniz. Dün öyleydi ve bugün ortaya çıkan çeteler bunun uzantısıdır, kolaycılığı sizi yanıltır. Bakınız, Soğuk Savaş döneminde 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde CIA Gladio vardı. ABD'nin hedefi, amacı belliydi. Peki bugünkü Ergenekon'un altında, arkasında CIA olabilir mi? Sorunun yanıtını soruyla vermemiz gerekiyor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası belli, AKP'ye bakışı belli, yeni dünya düzeninin ılımlı İslam hedefi belli, diğer yanda Ergenekoncuların da sözde hedefleri belli. O halde, üstelik Ergenekon'a savaş açan dinci liberal takımının ABD-AB ilişkileri de malum. Gladio bugün Ergenekoncuların mı, yoksa güya Ergenekonculara savaş açmış gibi görünüp Kemalist Cumhuriyeti yıkmayı amaçlayanların mı arkasında? Sorunun yanıtını Gladio'nun babası ABD'nin dış politikalarına bakarak yanıtlayabilirsiniz. Bugün ortaya çıkarılan Ergenekon'un Gladio olduğunu söylemek zor. Ancak Gladio'dan kötü bir anlayışı devraldığını söylemek zorundayız. O halde bugün ortaya çıkan Ergenekon nedir? Ergenekon devlet içindeki çetedir. Yereldir, yani uluslararası bağlantıları yoktur. PKK terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir mücadele vermektedir. Ancak terör örgütüyle mücadelede kendini herkesten çok kahraman ve milliyetçi gören bazı kişiler hukuk dışı yollara sapmışlardır. Ergenekon devlet içinde çeteleşmiş ve kişisel çıkar peşinde olan mafyadır. Dinci liberal ittifak aksi görüştedir. Onlara göre Ergenekon salt bir çete değil, bir devlet örgütlenmesidir. Kanunsuzluğunu TSK'dan aldığı güçle yapmaktadır. Amacı darbe yaparak AKP'yi yıkmaktır. Devletle Türk Silahlı Kuvvetleri ile hesaplaşmadan bu sorunun ortadan kalkamayacağı görüşündedirler. Bu nedenle daha soruşturma aşamasında ortada kamuoyunu ikna edecek bir delil bile yokken yıllarca kontur gerillayla mücadele edenler, kontur gerillanın hedefi olan aydınlar, gazeteciler, akademisyenler Ergenekoncu olarak kamuoyu önüne çıkarıldı. Cumhuriyet mitinglerine katılanlar, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği darbeci yapıldı. Türkiye'deki tüm AKP muhaliflerine Ergenekon çetesi yaftası vuruldu. Yandaş medyanın hukuku içe sayan fütursuz yayınları çok kişiyi rahatsız etti. Aslında bu çevrelerin amacı Ergenekon'u aydınlatmak değildi. Ergenekon sadece araçtı. Neyin aracıydı? Ulusu devleti yıkmanın mı? Taraf gazetesi yazarı Lale Sarı İbrahimoğlu'nun 14 Ocak 2009 tarihli makalesinin başlığına dikkatinizi çekerim. Ergenekon operasyonu ABD'nin isteğiyle yapıldı. Sarı İbrahimoğlu yazısında ABD'nin Türk ordusu içindeki Genelkurmay eski başkanı, emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ekibinden son derece rahatsız olduğunu ve bu ekibi tasfiye etmek istediğini ifade etti. Peki sebebi neymiş? Kentucky Üniversitesi'nin ünlü Orta Doğu uzmanı Robert Olson, Turkey's Relations with Iran, Syria, Israel and Russia 1991-2000 isimli çalışmasının 138-143. Sayfalarında Kıvrıkoğlu'nun Genelkurmay Başkanı döneminde yaşanan tartışmaları anlattı. Robert Olson kitabında Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Gülen cemaatinin Kıvrıkoğlu'nun görev süresi boyunca çatışma halinde olduğunu söylüyor. Emekli Yarbay Steve Williams da ABD'deki Western Police Center için 30 Ekim 2002 tarihinde yazdığı makalede açıkça Kıvrıkoğlu'ndan rahatsızlığını ifade etmişti. Williams makalesinde Kıvrıkoğlu'nun neden bir kez bile ABD'yi ziyaret etmediğini sorguluyordu. Kıvrıkoğlu'nun ABD'ye alternatif ittifak arayışlarının ABD-Türkiye ilişkilerine zarar verdiğini yazdı. Steve Williams'ın makalesinin Türk askerinin yeni yüzü başlığını taşıması ilginçtir. Adı geçen yeni yüz ise Kıvrıkoğlu yerine Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Orgeneral Hilmi Özkök'tü. Orgeneral, Kıvrıkoğlu'nu yerden yere vuran Williams, Özkök için makalesinde yeni nesil Türk askerlerinin öncüsü, etkin ve uluslararası forumlarda ehil bir muhatap gibi ifadeler kullandı. Steve Williams, NATO ve ABD'nin Türk ordusunun yüzünü doğuda ittifak arayışlarına çevirmesine tahammül edemeyeceğini ve Ergenekon operasyonuna bu nedenle destek verdiğini belirtti. Nitekim benzer bir konu üzerine yazılmış ve ABD için Türk ordusunun önemini bildiren bir makale de The Dissim Journal'ın 2003-2004 kış sayısında çıkmıştı. Bir ordu yayını olan The Dissim Journal'da benzer ifadeler dile getiriliyordu. Ergenekon operasyonu Türk ordusu içindeki ABD karşıtı eğilimlerin temizlenmesi için yapılıyordu ve bu temizlik Türkiye için de iyiydi. Evet, sorumuzu tekrar yineleyelim. Ergenekon örgütü mü yoksa karşıtları mı Gladio'nun desteğini alıyordu? Bu sorudan sonra gelin bir komşu ülkeyi ziyarete gidelim. Ülkesinin yönünü batıya değil doğuya dönmek isteyenlerin başına ne gelmişti? Öyle ya, bazıları Ergenekon'u, bazıları hala iç meselemiz olarak görüyor. Bu Ergenekon'u biliyor musunuz? Ergenekon duruşmaları İstanbul Silivri'de sürüyor. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Gürcistan gibi renkli devrimlere sahne olan ülkelerde de birer Ergenekon davası olduğunu biliyor muydunuz? Bu ülkelerde de siyasi parti liderleri, askerler, kanaat önderleri, gazeteciler bir gece sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklandı. Ardından yandaş medyanın yayınları başladı. Bunlar darbeci. Sahi gerçekte bu ülkelerde neler olmuştu? Evet, gelin bir komşu ülkede yaşananlarla başlayalım ki bizim ülkemize neler olduğunu, döndüğünü kavrayabilelim. Ülke Gürcistan, tarih 6 Eylül 2006, saat 5. Adalet Partisi, Muhafazakar Parti, Cumhuriyetçi Parti ve Anti-Soros Hareketi üyesi 30 kişi eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Evlerdeki bilgisayarlara, kitaplara, defterlere, paralara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında eski askerler de vardı. Suçlama, devlete karşı komplo ve hükümeti darbeyle alaşağı etmekti. Başta Soros destekli Rustavi 2 televizyonu olmak üzere Başkan Mihail Saakashvili'ye yakın yandaş medya olayı hep aynı cümleyle verdi. Darbeciler yakalandı. Cumhuriyetçi Parti lideri D. Berdzeneşvili operasyonun muhalefeti sindirmek amaçlı olduğunu söyledi. Bu arada gözaltılar sürdü. 12 Eylül'de Cumhuriyetçi Parti yöneticilerinden kamuoyu tarafından çok sevilen Goga Ödzeli gözaltına alındı. Bir suç örgütü liderinin evinin inşaatıyla ilişkisi hakkında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Toplumu etkileyen kanaat önderleri gerçekten pis işlere karışmış çetecilerle işbirliği içinde gösterilmek isteniyordu. Sağlamlar ve çürükler aynı torba içine konuyordu. Amaç kamuoyunu yönlendirmekti. Rustavi 2 televizyonu Ödzeli serbest bırakılmasına rağmen onu yeraltı dünyasıyla ilişkili göstermeye devam etti. Ayrıca Adalet Partisi üyelerinin darbe planlarını itiraf ettiklerine ilişkin sorgu tutanakları yayımlandı. İddialara göre Adalet Partisi ve Anti-Soros üyeleri silahlı ayaklanma için plan yapmışlardı. Meclis önünde yapacakları büyük mitinge emirlerindeki bazı adamları tarafından ateş açılacak ve çıkacak kargaşadan yararlanıp yönetime el koyacaklardı. Darbe yapacağı iddia edilen partilerin toplam oyları %1-2'yi geçmiyordu. Ancak kamuoyunu etkilemede güçlüydüler. Polis operasyonuyla bu etki ortadan kaldırılmak isteniyordu sanki. Gelişmeler ne kadar Türkiye'ye benziyordu? Saakashvili yandaşı medya darbecilerin lideri olduğunu iddia ettiği bir numaranın peşine düştü. Çabuk da buldular. Gürcistan'ın iç güvenlik eski bakanı Igor Gheorghadze. 56 yaşındaki eski bakan Gheorghadze, kamuoyu tarafından sevilen bir isimdi. Babası Sovyet savaş gazisi ve Gürcistan Komünist Partisi lideriydi. İlginçtir ki bir numara Georgadze'nin adı daha önce eski devlet başkanı Eduard Shevardnadze'ye karşı bombalı suikast düzenlenmesi olayında geçmişti. Bu biraz kafaları karıştırıyordu. Çünkü darbeci oldukları nedeniyle tutuklananlar arasında Shevardnadze'ciler ile Shevardnadze'ye suikast düzenlemekle suçlananlar vardı. Bu düşman tarafların nasıl bir araya gelip darbe planladıkları anlaşılamadı. Sonunda Gürcistan'ın Ergenekoncuları yargı önüne çıktı. Dava kapalı oturum usulü gerçekleştirildi, görüntü alınmasına bile izin verilmedi. Başından beri iddiaları ve işbirliğini reddeden 12 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Sanık avukatlarından L. Barcella, iddianamenin delilleri tutarlı değildi ve lehte delillerimizi de görmezden geldiler. Bunu kimsenin görmesini istemiyorlar ki mahkeme salonunu kapattılar, sonra da en yüksek cezayı verdiler dedi. En yüksek ceza 8,5 yıldı. Verilen cezalar ve yargılama usulü bugün halen tartışılıyor. Diyeceksiniz ki, bu yazdıklarınız bize yabancı değil. Siz bize bunların arkasında neler dönüyor onu yazın. Haklısınız, yazayım. Tarih 31 Mart 1991, Gürcistan bağımsızlığı ilan etti. Hayatı boyunca Sovyetler Birliği'ne muhalif olmuş Zviad Gamsakhurdia devlet başkanı oldu. Ancak gerek iktisadi zorluklar gerekse iç karışıklıklar sonucu kısa süre sonra görevinden istifa etmek zorunda bırakıldı. Rusya'nın desteğiyle Sovyetler Birliği'nin eski Dışişleri Bakanı Eduard Shevardnadze, 1992 yılı Ekim ayında Gürcistan Devlet Başkanlığı koltuğuna oturdu. Shevardnadze'nin lakabı Gümüş Tilki'ydi. İlk başlarda Batı yanlısı gözüktü. Ona en çok inananların başına dünyanın en büyük spekülatörlerinden George Soros geliyordu. Soros, Shevardnadze'yi IMF'nin istediği yapısal reformları hızla gerçekleştirecek, serbest piyasaya inanan bir lider olarak görüyordu. Soros aynı Turgut Özal'ın bir dönem yaptığı gibi Shevardnadze'nin ülkenin komünist geçmişiyle hiçbir bağı olmayan yurt dışındaki genç Gürcü beyinleri çağırıp onlarla çalışmasını önerdi. Önerilen isimlerden biri de Manhattan'daki bir hukuk bürosunda çalışan avukat Mihail Saakashvili'ydi. Saakashvili Adalet Bakanı yapıldı. Soros 1994 yılında Açık Toplum'un Tiflis şubesini kurdu. Gürcistan Genç Avukatlar Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya para akıtmaya başladı. Shevardnadze deneyimli bir Sovyet yöneticisiydi. Kabinesinde genç beyinlere hep aynı uyarıyı yaptı. Bölgemiz etnik ve dini farklılıklardan dolayı bir dinamit kutusuna benzer. Aman dikkat! Ancak ülke ekonomisi kötü sinyaller verdi. Elektrikler sürekli kesildi, yiyecek bulunamadı ve suç şebekeleri her geçen gün büyüdü. Rüşvet toplumu hızla yozlaştırdı. Yetmezmiş gibi Güney Osetya sınırındaki çatışmalar da durmak bilmedi. Abhazya bağımsızlığını ilan etti. Soros destekli Amerika'dan getirilen genç beyinler, Shevardnadze'den acil radikal kararlar almasını istediler. Gümüş Tilki Batı'nın dayattığı sömürgeci kararları almadı. Aksine Rusya'ya yaklaştı ve ipler koptu. Soros destekli Rustavi 2 televizyonu Shevardnadze aleyhinde yayınlara başladı. Shevardnadze Rustavi 2'yi kapatmak istedi. Televizyonun da istediği buydu zaten. Kanal bu kararı eski günlere dönüş diye gösterip muhalifleri sokağa döktü. Shevardnadze geri adım attı ama bu hareketiyle o güne kadar güçsüz olan muhalefeti birleştirdi. Bu muhalefetin bir lidere ihtiyacı vardı ve Soros Gürcistan'ı kurtaracak lideri açıkladı. Saakashvili. ABD'deki Demokrat Parti'nin uluslararası kanadı Ulusal Demokrat Enstitü, NDI, Saakashvili liderliğindeki bir grubu Şubat 2002'de Amerika'ya götürdü. Saakashvili Beyaz Saray'a kabul edildi, Soros'la tanıştırıldı. Saakashvili aynı yıl Haziran ayında Soros'un mali destek verdiği Central European University'de düzenlenen bir törenle Uluslararası Açık Toplum Ödülünü bizzat Soros'un elinden aldı. Aynı günlerde ABD Gürcistan'a yeni büyükelçisini gönderdi. R. Miles, yeni büyükelçi Belgrad'dan geliyordu ve diplomasi dünyasında Sırbistan'daki renkli devrimi gerçekleştiren büyükelçi diye tanınıyordu. Geldiği gün Rustavi 2 televizyonuna çıkıp sihirli sözcükleri sıraladı. Demokrasi, insan hakları ve açık şeffaf toplum vesaire. Keza yine Sırbistan'daki renkli devrimin mucitlerinden Soros destekli Özgürlük Enstitüsü kurucusu G. Bokeria da Belgrad'dan Tiflis'e geldi. bitmedi. Sırbistan'daki renkli devrimin mimarlarından M. Blagojevich gibi Soros destekli CESİT, Özgür Seçimler ve Demokrasi için Yurttaş Girişimi üyeleri de Gürcistan'a gittiler. Tiflis'in yolunu tutanlar arasında Soros tarafından finanse edilen ve 2000 yılında Milosevic karşıtı gösterileri düzenleyen Sırp öğrenci grubu Otpor'un kurucusu A. Marije, S. Popovic, S. Dinovic de vardı. Görevleri seçim gözlemciliği yapmaktı. Gerçek amaçları Soros'un Özgürlük Enstitüsü tarafından Tiflis'te kurulan gençlik örgütü Kımara'yı eğitmekti. O günlerde tarafını açıkça belli eden Soros destekli bir gazetede yayın hayatına sokuldu. 24 saat. Çok ayrıntıya girmeyeyim. 2 Kasım 2003 seçimlerinden sonra seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle Tiflis karıştı. Rustavi 2 televizyonu 24 saat gibi medya araçları düğmeye bastı. Kımara adlı gençlik örgütü halkı sokaklara döktü. Televizyona çıkan Amerikan Büyükelçisi Ra Miles seçimi sahtekarlık olarak niteledi. Saakashvili taraftarlarının eylemleri dünya televizyonlarındaydı. CNN harekete isim bile buldu, Gül Devrimi. O sıcak günlerde Shevardnadze'nin Gürcistan'ı karıştırdığı iddiasıyla suçladığı Soros'la ilgili demeçlerini kimseye dünyaya duyurmadı nedense. Gösteriler günlerce sürdü. Shevardnadze istifa etmek zorunda kaldı. Yapılan yeni seçimler sonucu 4 Ocak 2004'te Saakashvili devlet başkanı oldu. Soros Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ortaklaşa kapasite inşa ödeneği aracılığıyla Saakashvili hükümetine bağlı memurların maaşlarını ödedi. Eklemeliyim, Gürcistan Ekonomi Bakanı K. Bendukidze Soros'un iş ortağıydı. Bu arada Soros'un ülkeyi yıkıma sürüklediğini söyleyen Gürcü muhalifler Anti Soros Hareketi adlı ulusal bir cephe örgütü kurdular. Ama Soros'a ve Saakashvili'ye muhalefet etmenin bedeli vardı. Darbeci damgası yiyip tutuklandılar. Ve işte Gürcistan'ın Ergenekon'u böyle doğdu. Anti Soros örgütü gibi muhaliflerini güç kullanarak sindirmeye çalışan Saakashvili sonra ne yaptı? Güney Osetya'ya saldırdı. Renkli devrim mucitlerinin istedikleri bir diyet olmalıydı, öyle değil mi? Neyse artık, bu kadar ayrıntıya girmeyelim. Gelelim bir başka ülkenin, Ukrayna'nın Ergenekon'una. 1960'lı yılların ünlü sloganını ters yüz edelim. 1, 2, 3, daha fazla Ergenekon. Dolar sihirbazı Soros 1998'de Slovakya'da, 1999'da Hırvatistan'da, 2000'de Sırbistan'da ve 2003 yılında Gürcistan'da yaptığının bir benzerini Ukrayna'da da yapmak istedi. Tarih 8 Aralık 1991. Ukrayna bağımsız oldu. İlk devlet başkanı Leonid Kravchuk idi. 3 yıl sonra koltuğunu Leonid Kuchma'ya bıraktı. Kuchma her ne kadar sıkı bir özelleştirme taraftarı olsa da dümenini sonradan Rusya'ya doğru kırdı. İktidarda kaldığı 10 yıl boyunca ülkeyi yozlaştıran Kuchma'ya hiç sesini çıkarmayan ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya yaklaşması üzerine politika değişikliğine gitti. Kuchma'yı istenmeyen adam ilan etti. Yerine düşündükleri isim Batı yanlısı bankacı Viktor Yushchenko idi. O bildik siyasi pazarlama yöntemi sahneye kondu. Hani şimdi ismini herkesin bildiği Cumhuriyetçilerin başkan adayı Senatör McCain'in o günlerde yönettiği Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü, IRI, İVI, Yushchenko'yu Washington'a çağırdı. Ukrayna'nın yeni prensi bir dizi görüşme yaptı. Ardından Washington Times yazdı: Yushchenko Ukrayna için tek umuttur. Ardından Ukrayna'da hareketli günler başladı. Sırbistan'ın Otpor, Gürcistan'ın Kımara adlı Soros destekli gençlik örgütü bu kez Ukrayna'da Pora adıyla kuruldu. Pora'nın lideri V. Kaskiv zaten Soros çalışanıydı. Bu arada Kaskiv Beyaz Rusya muhalefetine de danışmanlık yapıyordu. Sırbistan'da B92 radyosunun, Gürcistan'da Rustavi 2 televizyonunun rolü Ukrayna'da Kanal 5 adlı TV'ye verildi. Soros'un Açık Toplum Enstitüsü'nün Ukrayna'daki ayağının adı Uluslararası Rönesans Vakfı'ydı. Keza Soros'un Özgürlükler Evi de Kiev'de görev başındaydı. Sırbistan deneyimini yaşamış M. Markovic, ABD tarafından finanse edilen Kiev'deki Znayu adlı yeni bir sivil toplum kuruluşunun başına getirildi. Bu arada fazla ayrıntılarla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ancak bu tür sivil toplum kuruluşlarında sadece Soros ve ABD'nin sponsor olduğunu düşünmeyiniz. Örneğin Sırbistan ve Gürcistan'daki renkli devrimlerde görev almış Milenkoviç, Marije, Markoviç gibi profesyonel devrimcilere Ukrayna'ya gitmeleri için İngiltere'nin Westminster Demokrasi Vakfı para verdi. Alman Marshall Fonu da hep devredeydi. Bir bilgi daha vermeliyim. Renkli devrimlere sahne olan ülkelerin hepsinde seçim öncesi kamuoyu anketi yayınlama numarası vardı. Ukrayna'dan örnek vereyim. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki Batı yanlılarını destekleyen Amerikan kuruluşu Demokrasi İçin Ulusal Bağış, NED, Soros'un Rönesans Vakfı ve doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı'na çalışan Avrasya Vakfı'nın finanse ettiği Demokratik İnisiyatifler Vakfı, Ukrayna'da sürekli kamuoyu anketleri yaptı. Dipnot, NED, National Endowment for Democracy, Türkiye'de bazı yayın organlarını maddi olarak destekliyor. Bunlardan biri de Taraf Gazetesi. Washington'daki bu renkli devrimler mucidi sponsoru Taraf Gazetesi'ne nasıl muhabir yetiştirme desteği veriyor? Taraf Gazetesi renkli devrimlerin sponsorundan para almayı normal buluyor. İnandırıcılık açısından tek kamuoyu araştırma şirketi olmazdı. Amerika'nın para verdiği Ukraynalı Seçmenler Komitesi adlı bir kuruluş daha vardı. Her ikisinin anket sonuçları aşağı yukarı benzerdi. Anketlerde hep Yushchenko önde gösteriliyordu. Ve diğer ülkelerde olanlar Ukrayna'da da hayata geçirildi. Sandıktan anketlerin tersi sonuç çıkınca sebep belli diyorlardı. Seçimlere hile karıştırıldı ve halkı sokağa döküyorlardı. 21 Kasım 2004 Ukrayna seçimlerine de hile karışmıştı. Çünkü sandık sonuçları anketleri doğrulamamıştı. Doğal olarak diğer ülkelerdeki o oyun yine sahneye kondu. Uluslararası TV'ler ve Ulusal Kanal 5 canlı yayına geçti. Gençlik örgütü Pora halkı sokağa döktü, seçimler iptal edildi. Seçimler sonra yenilendi ve Ukrayna'da turuncu devrim gerçekleşti. Soros'un Ukrayna'daki Açık Toplum Enstitüsü'nün yöneticisi B. Tarasyuk Dışişleri Bakanı oldu. Keza enstitünün yönetim kurulu üyesi Y. Mostova'nın eşi A. Gritsenko da savunma bakanı yapıldı. Pora'nın başkanı Soros'un çalışkan elemanı Kaskiv'de devlet başkanı Yushchenko'nun danışmanıydı artık. Diğer turuncu devrimciler ya milletvekili oldular ya bürokrat ya da iş adamı. Ha unutmayayım, hani Yushchenko'nun zehirlendiği, yüzünün sürekli değiştiği, zayıfladığı ve kısa süre sonra öleceği şeklinde bizde de bolca haberler çıkmıştı, hatırladınız mı? Yushchenko yaşıyor ve hala Ukrayna'nın devlet başkanı. Şimdi ne mi yapıyor? Anti-Sorosçu muhaliflerini darbe yapacakları ve başta gazeteci R. Gongadze'yi öldürdükleri iddiasıyla tutuklayıp cezaevine koyuyor. Ve Ukrayna'da kendi ergenekoncularını konuşup tartışıyor. Renkli devrimlere sahne olan Sırbistan'ı ve diğerlerini ayrıca yazmaya gerek var mı? Yok. Şimdi artık Türkiye'ye tekrar dönebiliriz. Türkiye'de kimlere ne yaptırılmak isteniyor? Renkli devrimlerin olduğu ülkelerdeki medya araçları, sivil toplum kuruluşları ve benzerleri Türkiye'de neye savaş açtılar?